Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Peygamber'in yağmur duasındaki tutumları. 1. Aleyhissalatü Vesselam'ın yağmur duaları. Aleyhissalatü Vesselam pek çok şekilde yağmur duasında bulunduğu sabittir. Birinci şekil, Cuma günü hutbe esnasında minberde yağmur duasında bulunulmuş ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım imdadımıza yetiş, Allah'ım imdadımıza yetiş, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver demiştir. İkinci şekilse halka namazgaha çıkıp yağmur duasında bulunacağı bir gün vaat etmiş, güneş doğunca gösterişsiz, giyimli, mütevazi, alçak gönüllü, vakarlı ve yalvarır bir vaziyette evinden çıktı. Namazgaha varınca minbere çıktı. Ardından Allah'a hamd etti, ona övgüde bulundu ve onun büyüklüğünü belirtti. O esnada söylediği hutbe ve duadan günümüze kadar geleni şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi Allah'a. Allah'tan başka ilah yoktur, o dilediğini yapar. Allah'ım, ilah sensin, senden başka ilah yok. Zengin sensin, bizler sana muhtacız. Üzerimize yağmur yağdır. Yağdırdığını da bize kuvvet ve bir zamana kadar kalıcı kıl. Bunu Ebu Davud nakletmiştir. Sonra ellerini göğe doğru kaldırdı. Yalvarmaya, niyaz ve dua etmeye başladı. Ellerini göğe o kadar kaldırdı ki, koltuklarının beyazı göründü. Sonra sırtını cemaate dönüp kıbleye yöneldi. İşte o sırada kıbleye yönelmişken ridasının şeklini değiştirdi. Sağını soluna, solunu sağa kattı ve ridanın dışını içine, içini dışına çevirdi. Ridası siyah, dört köşe bir abaydı. Kıbleye yönelik vaziyette duaya devam etti. Cemaat da aynı vaziyetteydi. Sonra inip cemaata ezansız, kametsiz, herhangi bir sesleniş olmadan bayram namazı gibi iki rekat bir namaz kıldırdı. Her iki rekatta da açıktan okudu. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Ala suresini, ikincide ise Gâşiye suresini okudu. Üçüncü şekilse kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam cuma dışında bir günde Medine minberinde sade bir yağmur duasında bulunmuştur. Bu yağmur duasında herhangi bir namaz kıldırdığı naklolunmamış, sadece dua etmiştir. Dördüncü bir şekilse mescitte otururken yağmur duasında bulunmuştur. Ellerini göğe kaldırıp Allah'a dua etmiş. O zaman yaptığı duadan bize intikal eden, Allah'ım bize can kurtaran, bereketli, her yeri kaplayan, acil, gecikmez, faydalı, zarar vermez bir yağmur ihsan et. Amin ya Rabbi. Beşinci şekilse Medine mescidinin bugün Babu Selam denilen kapısına bir taş atımlık mesafede o mescidin kapısından dışarı çıkanın sağına düşen Zerva mevkiine yakın bir yer olan Ahcar-ı Zeyd'de yağmur duasında bulunmuştur. Altıncı şekilse bir gaza sırasında müşrikler erken davranıp suyu tutmuşlar. Müslümanlar susuz kalmışlardı. Bunun üzerine Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam'a yakındılar. Münafıklardan birisi de şayet peygamber olsaydı Hazreti Musa'nın kavmi için yağmur duasında bulunduğu gibi o da kendi kavmi için yağmur duasında bulunurdu dedi. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gidince gerçekten bunu söylediler mi? Belki Rabbiniz size yağmur gönderir buyurdu. Sonra ellerini kaldırdı, dua etti. Üzerlerine bir bulut geldi ve yağmur yağmaya başladı. Sel suları vadiyi doldurdu. İnsanlar kana kana içtiler. Suya ihtiyaçları kalmadı. Kardeşlerim, yağmur duasında okuduğu dualardan bize intikal edenlerden bazılarını okuyayım. Allah'ım kullarını, dilsiz hayvanlarını sula, rahmetini yay, ölmüş ülkeni dirilt. Bunu Ebu Davud naklediyor. Allah'ım bize can kurtaran, bereketli, hoş, faydalı, zarar vermez, acil, gecikmez bir yağmur ihsan et. Amin. Bu da Ebu Davud'da. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın her yağmur duasında bulunmasının ardından yağmur yağmıştır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yağmur duasında yaptığı hareketler bunlardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculukları ve yolculuk esnasındaki ibadetleri. 1. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculukları. Aleyhisselatü Vesselam'ın yolculukları 4 bölümde toplanılabilir. 1. Hicret, 2. Cihat, 3. Umre, 4. Hac. Yolculuğa çıkmak istediğinde hanımlar arasında kura çeker, kimin nasibine çıkarsa onunla yolculuk ederdi. Bunu Buhari'de bulabilirsiniz. Hac yolculuğuna çıktığında ise hepsini beraberinde götürmüştür. Yolculuğa çıkacağı zaman günün evvelinde yola koyulur, perşembe günü yola çıkmayı tercih ederdi. Bunu Buhari nakletmiştir. Yola giden ümmetinin hayırlısıyla erkenden dönüp gelmesi için Allah-u Teala'ya dua ederdi. Bir müfreze yahut ordu göndereceği vakit günün evvelinde gönderir. 3 kişi oldukları zaman yolculara işlerinden birini başkan tayin etmelerini emrederdi. Bir kişinin tek başına yolculuk etmesini yasaklamış ve bir süvarinin bir şeytan, 2 süvarinin 2 şeytan, 3'ünün ise kafile oluşturacağını haber vermiştir. 2. Yolculuk duaları. Aleyhisselatü Vesselam yolculuk için toparlanırken Allah'ım sana yöneldim, sana sığındım. Allah'ım beni kederlendirip üzecek şeylerden kolla. Allah'ım bana takva azığı lütfeyle, günahımı bağışla. Her nereye yönelsem beni hayra yönelt. Amin derdi. Binmesi için hayvanı öne getirilip ayağını özengiye basarken Bismillah der, hayvanın sırtına bindiğinde de şu duaları sırayla okurdu. Bunları emrimize veren Allah'a hamdolsun. Zaten bizim takadımız bunlara yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Hamdolsun Allah'a, hamdolsun Allah'a, hamdolsun Allah'a. En büyük Allah, en büyük Allah, en büyük Allah. Sen her türlü eksiklikten uzaksın Allah'ım. Gerçekten zulmettim kendime. Beni bağışla. Senden gayrı günahları bağışlayan yoktur. Amin ya Rabbi. Şu duayı da okuduğu olurdu. Allah'ım bu yolculuğumuzda senden hayır ve takva diler. Bize senin hoşnut olacağın işler yaptırmanı isteriz. Allah'ım bize bu yolculuğumuzu kolaylaştır. Uzak yolumuzu yakınlaştır. Allah'ım sen yolculukta arkadaş, geride kalan ailem için de halifesin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, dönülecek yerin tasasından, döndüğümde ailem ve malımda kötü manzarayla karşılaşmaktan sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Yolculuktan dönünce de bu duayı okur ve şu sözleri ilave ederdi. Tövbekar olarak günahlarımızdan dönerek Rabbimize kulluk ve ona hamd ederek geri geldik. Bunu İmam Müslim'in 1342 nolu rivayetinde bulabilirsiniz. Yine Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı dağ tepelerine çıktıklarında tekbir alırlar. Vadilere indiklerinde ise tesbih yani Subhanallah getirirlerdi. Bunu da Ebu Davud'da bulabilirsiniz. Bir köye yaklaşıp girmek üzere oldukları vakit Allah'ım yedi gök ve onların gölgeledikleri şeylerin Rabbi, yedi kat yer ve onların yüklendikleri şeylerin Rabbi, şeytanlar ve onların saptırdıklarının Rabbi, rüzgarlar ve onların sürükledikleri şeylerin Rabbi. Senden bu köyün hayrını ve halkının hayrını diliyorum. Bu köyün şerrinden, halkının şerrinden ve orada bulunanların şerrinden sana sığınıyorum. Amin ya Rabbi. Bu da İbn-i Sünni Amelül Yevm ve Leyle'de ve İbn-i Hakim, İbn-i Hakim'de rivayet etmiştir. Evet. Şu duayı da okuduğu rivayet ediliyor. Allah'ım, senden şu köyün ve orada topladığın şeylerin hayırlısından istiyorum. Şu köyün şerrinden ve orada topladığın şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım, bu köyün rızkından bizi tattır, bizi vebasından koru, halkına bizi sevdir, halkının salih kullarını da bize sevdir. Amin ya Rabbi. Evet. 3. Yolculukta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı kısaltması. Yolculuğa çıkmasından itibaren Medine'ye dönünceye kadar 4 rekatlı namazları 2'şer rekat kılardı. Yolculuk esnasında 4 rekatlı bir namazı tam kıldığı asla sabit olmamıştır. Ayşe annemizden rivayet edilen Aleyhisselatü Vesselam yolculukta kah namazı kısaltır, kah tam kılardı, kah orucunu bozar, kah oruç tutardı hadisi sahih değildir. Bu hadis zayıftır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazını kısaltırdı. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Seferdeyken sabahın sünnetinin dışında rabite sünnet kılmamıştır. Sabahı olduğu gibi kılmış. Öğleni 2, ikindiyi 2, akşam 3, yatsı 2 ve gece namazı vitri kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktığında Medine'ye geri dönünceye kadar namazları hep ikişer rekat kılardı demiştir Enes. Bunu Sahih-i Müslim'in Kitab-ül Misafir'inde bulabilirsiniz. Ve bununla alakalı birçok rivayet gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bulunduğu menzile dönünceye kadar namazı kısaltmıştır. Yolculuk esnasında Aleyhisselatü Vesselam'ın yalnızca farz namazları kılmak adetiydi. Onun Aleyhisselatü Vesselam vitir ve sabahın sünneti dışında farzdan daha sonra farz namazlardan önceki ve sonraki namazları kıldığı bilinmemektedir. Vitir ve sabahın sünneti ise ne hazarda ne de seferde hiçbir zaman Allah Resulü terk etmemiştir. Aleyhissalatü vesselam. İbn Ömer'e bu konu sorulduğunda Aleyhissalatü vesselama yol arkadaşlığı yaptım. Onun yolculukta tesbih kıldığını görmedim demiş. Muhakkak Aleyhissalatü vesselam için sizde güzel örnek vardır ayetini okumuştur. Evet. Hayvan üzerinde namaz kılması. Binek devesi üzerinde deve her nereye yönelirse yönelsin ruku ile secdede başı ile ima ederek ve secdede rüküden daha ziyade eğilerek nafile namaz kılmak Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiydi. Ahmet ve Ebu Davud'un Enes'ten rivayetlerine göre Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta tekbir alırken devesini kıbleye çevirir, sonra namazı kalan kısmını deve her nereye yönelirse yönelsin o tarafa doğru kılardı. Bunu Ahmet Müsnet'inde, Ebu Davud Sünen'inde sahih bir senetle zikreder. Evet, Aleyhisselatü Vesselam binek devesi üzerinde hem de eşek üzerinde namaz kılmıştır. Müslüm'de sahihinde İbn Ömer'den rivayet gelmiştir. Aleyhisselatü Vesselam yağmur ve çamurdan dolayı ashabına farz namazı binek develer üzerinde kıldırmıştır. Ahmet, Tirmizi ve Nesai rivayetlerine göre aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla birlikte bir dar geçide ulaştı. Binek devesi üzerindeydi. Tepelerinden yağmur, altlarından sel akıyordu. Namaz vakti girmişti. Emretti. Müezzin ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra aleyhissalatü vesselam binek devesi üzerinde öne geçerek onlara ima ile namaz kıldırdı. Secdede rükûden daha ziyade değildi. Ahmet ve Tirmizi bunu nakletmiştir. İsnatı sahihtir. Evet. İki namazı birleştirmesi. Aleyhissalatü vesselamın adetlerindendir ki gün devrilmeden önce yola çıktığında öğle namazını ikindi vaktine kadar geciktirdikten sonra inip her iki namazı bir arada kıldırdı. Yola çıkmadan evvel gün devrildiği takdirde öğle namazını kıldırır, sonra hayvanına binerdi. Yolculukta acele sürüp gittiğinde akşam namazını geciktirip yatsı vaktinde akşam ile yatsıyı birleştirir, bir arada kılardı. Rivayete göre aleyhissalatü vesselam Tebük seferi sırasında yola çıkmadan önce gün devrilirse öğle ile ikindiyi birlikte kıldırdı. Şayet gün devrilmeden önce yola çıkarsa öğle namazını geciktirir, ikindi vakti iner, her iki namazı birlikte kıldırırdı. Akşam ve yatsı namazlarında böyle yapardı. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselamın seferdeyken hareketi buydu, sünneti buydu. Hazardaysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'deyken, yağmur da yokken, korku da yokken öğle ile ikindiyi, akşamdan yatsıyı cem yapmıştır. İbn Abbas'a Allah Resulü bunu neden yapıyor diye sorduğunda ümmetine meşakkat olmasın diye demiştir. Bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın bize vermiş olduğu rahmetten bir tanesidir. Allah hakkıyla bilen ve hakkıyla kendisine şükredenlerden eylesin. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın Kur'an okuyuşu ve dinleyişi. Aleyhissalatü vesselam devamlı okuduğu ve asla bırakmadığı bir hizbi vardı. Tertil üzere ağır ağır sükunetle okurdu. Ne hızlı ne de acele. Öyle bir okuyuşu vardı ki harfleri teker teker açık seçik çıkarırdı. Her ayet başında okumayı keser, uzatma harflerinde uzatırdı. Evet. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmadan Kur'an okumaya başlamazdı. Kur'an'ı başkasından dinlemeyi sever. Bir keresinde Abdullah bin Mesud'a Kur'an okumasını buyurmuş. O da aleyhissalatü vesselam kendisini dinlerken okumaya dalmış. Aleyhissalatü vesselam İbni Mesud'dan dinlediği Kur'an'a kendini kaptırmış. Gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Bunu İmam Buhari ve Müslim nakletmiştir. Ayaktayken, otururken, uzanırken, abdestliyken, abdestsizken Kur'an okurdu. Her halükarda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kur'an okumuştur ve Kur'an okumaya engel hiçbir hareket yoktur. Çünkü ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolundum demiştir. Aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı teganne eder, nameli okur ve zaman zaman da fetih günü Fetih suresini okurken yaptığı gibi sesini tercih ederdi. Yani sesi yükseltme, titretme ve name yapmak anlamlarına gelir. Abdullah bin Mugaffel onun tercihini üç kere a demek şeklinde anlatmaktadır. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Bu hadisleri Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. Kur'an'ı teganne etmeyen bizden değildir ve Allah sesi güzel herhangi bir peygambere Kur'an'ı teganne etmesine izin verdiği kadar hiçbir şeye izin vermemiştir hadisleriyle bir arada düşünürsek, aleyhissalatü vesselamın bu tercih içinden gelerek yaptığını, yoksa devenin kendisini sallamasından dolayı zorunlu kıldığı için yapmış olmadığını anlarsınız. Çünkü bunu devenin sallamasından dolayı yapmış olsaydı istek dışı olmuş olurdu ve bu durumda Abdullah bin Mugaffel sesi kesilecek kadar Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselamın devenin salladığını gördüğü halde onu örnek alıp isteyerek tercih yapmaz ve sonra aleyhissalatü vesselam okurken tercih ederdi deyip tercihi peygamberimizin davranış olarak anlatmazdı. Bir gece Ebu Musa el-Eşari'nin Kur'an okuyuşunu gizlice dinledi. Sonra bunu ona anlatınca Ebu Musa, dinlediğini bilseydim senin için sesimi güzelleştirirdim. Yani güzel sesle okur, sesimi iyice süslerdim demiştir. Kur'an'ı nameli okuma konusu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı teganni etmeyen bizden değildir demiştir ve onu sesinizle güzelleştirin emrini vermiştir. Evet. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hasta ziyaretleri. Kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam hastalanan sahabeleri ziyaret ederdi. Kendisine hizmet eden kitap ehli bir çocuğu ve müşrik amcası Ebu Talib'i hastalıklarında ziyaret etmiş ve onlara İslam'ı anlatmıştı, İslam'ı tavsiye etmişti. Yahudi çocuk Müslüman olmuş, amcası ise olmamıştı. Hastaya yaklaşır, onun başı ucuna oturur ve kendini nasıl buluyorsun diye halini sorardı. Rivayete göre hastaya arzu ettiğin bir şey var mı diye ne arzu ettiğini sorar. Şayet hasta bir şey arzu eder ve aleyhissalatü vesselam da o şeyin hastaya zarar vermeyeceğini bilirse isteğinin verilmesini emrederdi. Sağ elini hastaya sürer ve şöyle dua ederdi. İnsanların Rabbi Allah'ım, sıkıntıyı gider, hastaya şifa ver, şifa veren yalnız sensin. Senden başkası şifa veremez. Senin verdiğin şifa hiçbir hastalığı bırakmaz. Şu duayı da okurdu kardeşlerim. İnsanların Rabbi sıkıntıyı gider. Şifa yalnız senin elindedir. Senden başka hastalığı giderecek yoktur. Amin ya Rabbi. Saat için yaptığı, Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver. Allah'ım sağda şifa ver şeklindeki duasında olduğu gibi hastaya 3 kere dua ederdi. Hastanın başına vardığında ona zararı yok, geçer inşallah. Günahlarını temizleyicidir ve bazen de günahlarına kefaret ve onları temizleyicidir derdi. Bu rivayetleri Buhari ve Müslim'de bulabilirsiniz. Kardeşlerim, okuyarak aleyhissalatü vesselamın tedavi yapmasına baktığımızda bir yarası, çürüğü yahut bir rahatsızlığı olan kimseyi okuyarak tedavi ederdi. Önce işaret parmağını yere kor, sonra kaldırır ve şu duayı okurdu. Allah'ın adıyla dünyamızın toprağı, başımızın tükrüğü ile hastamız şifa bulur Rabbimizin izniyle. Bunu Buhari ve Müslim nakletmiştir. Hesaba çekilmeden cennete girecek 70 bin kişinin özelliklerini sayarken onlar okuyarak tedavi yapmazlar ve okunarak tedavi olmayı da istemezler şeklinde gelen metni bu hadis iptal etmektedir. Zira hadiste geçen okuyarak tedavi yapmazlar sözü hadisi nakleden ravinin bir hatasıdır. Hadis yalnız onlar okunarak tedavi olmayı istemezler şeklinde olacaktır. Ayşe annemizden gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatağına yattığı zaman avuçlarını birleştirir, sonra onlara üfler, İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okur, bedeninin ön kısımlarından başı ve yüzünden başlamak üzere ellerini vücudun sürebildiği yerlere sürer, bunu 3 kere yapardı. Ayşe annemiz diyor ki aleyhissalatü vesselam rahatsızlandığı zaman bana kendisinde bu şekilde yapmamı emrederdi buyurmuştur. Bunu Buhari'de, Müslim'de bulabilirsiniz. Herhangi bir günü, herhangi bir vakti hasta ziyaretlerine ayırma aleyhissalatü vesselamın adeti değildi. Aksine ümmeti için hasta ziyaretlerini gece gündüz hangi vakit olursa olsun meşru saymıştır. Şöyle ki bir adam Müslüman kardeşi hastalandığında ziyaretine gitmek için yola çıktığı zaman oturuncaya kadar cennet bahçesinde yürür. Oturunca onu rahmet bürür. Eğer vakit sabahsa akşama kadar 70 bin melek ona dua eder. Şayet akşam ise sabaha kadar 70 bin melek ona dua eder demiştir. Bu hadisin bir başka metni de şöyledir. Bir Müslüman hastalığında ziyaretine giden bir Müslüman için Allah gündüzün hangi saatinde gitmişse o saatten akşama kadar, gecenin hangi saatinde gitmişse o saatten sabaha kadar dua edecek 70 bin melek gönderir demiştir. Göz iltihaplanması vesaire hastalıklardan dolayı hastaları ziyarette bulunur. Zaman zaman ellerini hastanın alnına kor, sonra onun göğsüne ve karnına sürer. Allah'ım buna şifa ver diye dua ederdi. Elini hastanın yüzüne sürdüğü de olurdu. Hastadan ümit kestiği zaman biz şüphesiz Allah'a aitiz ve biz ona ancak döneceğiz derdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cenaze konusundaki tutumları. Aleyhisselatü Vesselam'ın cenaze konusundaki tutumu en mükemmel bir tutumdu. Onun buradaki tutumu diğer milletlerinkinden tamamen farklıdır. Onun sünneti öyle şeyler içermektedir ki bu sayede hem ölüye iyilik yapılmış, ona kabrinde ve diriliş gününde fayda verecek muamelelerde, işlerde bulunulmuş, hem ölünün ailesi ve yakınlarına iyilik edilmiş ve hem de hayatta kalan kişi ölüye yapacağı muamelelerde bir Allah'a karşı kulluk görevini tam olarak yerine getirmiş olur. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki tutumlarını şöylece özetleyebiliriz kardeşlerim. Allah-u Teala'ya karşı kulluk görevini en mükemmel şekilde yerine getirir. Ölüye iyilikte bulunur ve onu en güzel, en üstün bir tazda donatıp Allah'a sunar. Ashabıyla birlikte saf saf durarak Allah'a hamd eder. Ondan ölüyü bağışlanmasını ister. Ölüyü rahmet ve mağfiret diler. Kusurlarının örtbas edilmesini niyaz eder. Sonra cenazenin önünde cenaze kabre konuncaya kadar yürür. Sonra ashabıyla birlikte hep beraber ayağa kalkar. Onların önünde ölünün kabri başında en muhtaç olduğu bir zamanda yine hep birlikte Allah'tan ölünün sıratta ayağını kaydırmamasını isterler. Aleykümselam. Daha sonra da tıpkı hayatta olan birinin dünyadayken arkadaşını ziyarete gitmesi gibi ölüyü kabrinde ziyaret eder, ona selam verir, dua ederdi. Birinci safhadaki kişiyi hastalandığında ziyaret eder, ahireti hatırlatır, ona vasiyetini yapmasını, tövbe etmesini, yanında bulunanlara son sözü olsun diye La ilahe illallah şehadet kelimesini söylemesini, telkin etmelerini emrederdi. Bunu Müslim'de bulabilirsiniz. Sonraki safhada ise kıyamete ve yeniden dirilişe inanmayan milletlerin yüzlerini tokatlama, elbiselerini yırtma, başlarını kazıtma, yüksek sesle ölünün iyiliklerini sayıp dökme, bağırıp çağırarak ağlama gibi adetlerini yasaklamıştı.